Ayrım 26. Aklı Kemal, Sinan Meydan, sayfa 312. Demokrasinin kitabı, vatandaş için medeni bilgiler. Dünyada ve Avrupa'da meclislerin kapatıldığı, anayasaların rafa kaldırıldığı, faşizmin ve diktatörlüğün yükseldiği 1930 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk, Afet İnan'a dikte ettirdiği Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında dünyadaki ve Avrupa'daki gelişmelerin aksine adeta geleceği görerek demokrasiyi yüceltmiştir. Bakınız Afet, Vatandaş İçin Medeni Bilgiler, Devlet Matbaası, İstanbul 1931. Bu kitap Atatürk'ün isteğiyle orta öğretim kurumlarında okutulmuştur. Böylece Atatürk, faşizm çağında demokrasinin kitabını yazan ve o kitabı orta öğretim çağındaki gençlere okutan dünyadaki tek lider olarak tarihe geçmiştir. Atatürk'ün bu kitabı kendi adıyla değil de Afet İnan adıyla yayınlatılmasının altında da demokratik bir yaklaşım vardır. Çünkü Atatürk bu kitabı eğer kendi adıyla yayınlatsaydı, kendisine duyulan büyük saygıdan dolayı kitabın özgürce sorgulanıp eleştirilmesi mümkün olmayabilirdi. Bu nedenle Atatürk kendi yazdığı bu kitabı herkesin özgürce irdeleyerek ve eleştirerek rahatça okuyabilmesi için Afet İnan adıyla yayınlatmıştır. Atatürk bu kitapta sadece demokrasiyi tanımlamakla kalmamış, demokrasinin temel ilkelerini, demokrasiye düşman akımları, demokrasi, özgürlük, laiklik, kadın hakları ilişkisini çok ayrıntılı olarak incelemiştir. Demokrasi kavramını tarihsel gelişimi içinde anlatmış, demokratik ulus ve yurt kavramları ile Türk milliyetçiliği ve Türk yurdu kavramlarını da demokratik bir şekilde tanımlamıştır. İşte Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında yer alan Atatürk'ün demokrasi dersi. 1. Demokratik ulus tanımı. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türkiye halkına Türk ulusu denir. Türk ulusu halk yönetimi olan cumhuriyetle yönetilir bir devlettir. Türk devleti laiktir. Her yetişkin dinini seçmekte özgürdür. Türk ulusunun oluşumunda etkili olan doğal ve tarihsel olgular şunlardır. Siyasi varlıkta birlik, dil birliği, ırk ve köken birliği, yurt birliği, tarihsel akrabalık, ahlaki yakınlık. Özetle zengin bir anılar mirasına sahip bulunan, birlikte yaşamak konusunda ortak istek ve kararda içtenlikli olan ve sahip olunan mirasın korunmasını birlikte sürdürmek konusunda arzuları ortak olan insanların birleşmesinden ortaya çıkan topluma ulus adı verilir. 2. Demokrasi ve demokrasiye karşı akımlar. Demokrasinin en belirgin şekli cumhuriyettir. Demokrasi temeli bugün çağdaş anayasanın genel ayracı gibi görünmektedir. Hükümdarlık ve oligarşi artık zamanı geçmiş gerici şekillerden başka bir nitelikte anlaşılmazlar. Bir milletin pratikte demokrasi ilkesi, o millet çoğunluğunun toplumsal kuvvetinin bir sonucudur. Millet yeteri derecede kuvvetli olunca kuvvet ve kudreti eline alır. Bu olay bazen ihtilal ile, bazen de hükümdarlar ile barışçı bir anlaşma ile ortaya çıkar. Artık bugün demokrasi düşüncesi sürekli yükselen bir denizi andırmaktadır. 20. yüzyıl birçok baskıcı hükümetlerin bu denizde boğulduğunu görmüştür. Çarlık Rusyası, Osmanlı Padişahlığı ve Hilafeti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları bunların başlıcalarıdır. Bundan başka demokrasiyle yönetilen Portekiz gibi ılımlı hükümdarların demokrasinin daha belirgin bir şekilde uygulanmasını kapsayan Cumhuriyet ile birlikte silindiği görüldü. En sonunda bugün İngiltere, Belçika gibi büyük eski demokrasilerin daha açık ve daha iyi düzenlenmiş bir demokrasinin gerçekleştirilmesi yolunda çalıştıkları görülmektedir. Demokrasi düşüncesi çağdaş anayasanın bir öğesi olduğu gibi düşünce çok eskidir. Türk milleti en eski tarihlerde meşhur kurultaylarıyla, bu kurultaylarda devlet başkanlarını seçmeleriyle demokrasi düşüncesine ne kadar bağlı olduklarını göstermişlerdir. Son tarih dönemlerinde Türklerin kurduğu devletlerde başlarına geçen padişahlar bu yoldan ayrılarak baskıcı, zorba olmuşlardır. Kralların ve padişahların baskısına dinler dayanak olmuştur. Krallar, halifeler, padişahlar, etraflarını saran papazlar, hocalar tarafından yapılmış özendirmelerle ilahi hukuka dayanmışlardır. Egemenliğin bu hükümdarlara Allah tarafından verilmiş olduğu düşüncesi uydurulmuştur. Buna göre hükümdarlar ancak Allah'a karşı sorumludurlar. Kudret ve egemenliğinin sınırı yalnız din kitaplarında aranabilir. İlahi hukuka dayalı bir mutlakiyet kuralı önünde demokrasi ilkesinin ilk aldığı durum iddiasızdır. O, öncelikle hükümdarı devirmeye değil, onun yalnız kuvvetini sınırlamaya, mutlakiyeti kaldırmaya çalıştı. Bu çalışma 400-500 yıl öncesinde başlar. Öncelikle kuvvetin milletten geldiği ve kuvvet sahibi olmayan bir ele düşerse onun ele geçirileceği, bu kuvvetin milletin vekillerinden oluşan meclis tarafından kullanılması gerekeceği ifade edildi. 16. yüzyılda demokrasi ilkesi hükümdarların gücünü kırmak için siyasi mücadele aracı olarak kullanıldı. Bu mücadelede en sonunda ortaya atılan düşünceler şunlardan oluşuyordu. Kuvvet millete aittir. Onu yasa çerçevesinde bir hükümdara vermiştir. Bazı durumlarda geri alabilir. 18. yüzyılda da demokrasi ilkesi karşı konulmaz bir kuvvet ve akım kazandı. Demokrasi ilkesi milli egemenlik ilkesi şekline girdi ve anayasaya geçti. Artık milletle hükümdar arasındaki sözleşme düşüncesi kayboldu. Ortaya egemenliğin bölünmez ve hiç kimseye verilmez düşüncesi çıktı. Bu düşünceyi şöyle açıkladılar. Egemenlik bireylerin iradesinin üzerinde bireylerin oluşturdukları milletin ortak kişiliğine dayanan genel toplumsal iradedir. Bu nedenle egemenlik tektir. Parçalara ayrılmaz ve egemenliğin ifade ettiği toplumsal irade, onun sahibi olan ortak kişilik, millet tarafından hiçbir zaman başkasına devredilmez ve bırakılmaz. Demokrasi ilkesi egemenliği kullanan araç ne olursa olsun, esas olarak milletin egemenliğe sahip olmasını ve sahip kalmasını gerektirir. Bu noktayı birkaç kelimeyle açıklayalım. A. Demokrasi, temeli bakımından esas itibariyle siyasi niteliktedir. Demokrasi bir toplumsal yardım veya ekonomik örgüt sistemi değildir. Demokrasi maddi refah meselesi de değildir. Böyle bir görüş vatandaşların siyasi özgürlük ihtiyacını uyutmayı hedef alır. Bizim bildiğimiz demokrasi özellikle siyasidir. Onun hedefi milleti idare edenler üzerindeki kontrolü sayesinde siyasi özgürlüğü sağlamaktır. B. Demokrasinin birinci özelliği ile ortak ikinci bir özelliği daha vardır. O da şudur. Demokrasi fikirdir. Bir kafa meselesidir. Herhalde bir mide meselesi değildir. Hükümet ilkesi de bir adalet sevgisini ve ahlak düşüncesini gerektirir. Demokrasi memleket aşkıdır. Aynı zamanda babalık ve analıktır. C. Demokrasi esasında bireyseldir. Bu özellik vatandaşın egemenliğe insaf sıfatıyla katılmasıdır. D. En son olarak demokrasi eşitlikseverdir. Bu özellik demokrasinin bireysel olması özelliğinin zorunlu bir sonucudur. Şüphesiz bütün bireyler aynı siyasi haklara sahip bulunmalıdırlar. Demokrasinin bu bireysel ve eşitliksever özelliklerinden genel ve eşit oy ilkesi çıkar. Bizim devlet örgütümüzde esas ilkelerimizi oluşturan demokrasi bazı düşüncelerin hücumuna uğramaktadır. 1. Bolşevik düşüncesi. 2. İhtilalci siyasi sendikalizm düşüncesi. 3. Menfaatlerin temsili düşüncesi. Bu düşüncelerin demokrasi kavramına hücumunda ne kadar haksız olduklarını açıklayalım. 1. Bolşevik düşüncesinin Rusya'da uygulanan şekline bakalım. Bütün Rus milleti içinden işçi, deniz ve kara kuvvetlerinden ibaret bir azınlık ekonomik esaslara dayalı Komünist Partisi adı altında birleşerek bir diktatörlük yaratmışlardır. Amaçlarında milli değildirler. Kişisel hürriyet ve eşitlik tanımazlar. Halk egemenliğine saygıları yoktur. İçeride çoğunluğu zorla ve baskıyla düşüncelerine boyun eğmeye zorunlu tutarlar, dışarıda propaganda ve ihtilal örgütüyle bütün dünya milletlerine kendi ilkelerini yaymaya çalışırlar. Oysa hükümet oluşturulmasından amaç özellikle kişisel hürriyetin sağlanmasıdır. Bolşevik hükümet şeklinde baskı öğesi görülmektedir. Bir topluma bir kısım insanların düşüncelerini zorla, esir ve acizliğini yaşatmak şekline elbette ki akla uygun bir hükümet görüşüyle bakılmaz. 2. İhtilalci siyasi sendikalizm düşünce sahipleri de her türlü siyasi kuruluşları yalnız kendi menfaatleri lehine yaptırmak ve sonunda siyasi kuvvet ve egemenliği ellerine geçirmek isteyen işçi gruplarıdır. Bunlar amaçlarını zorla elde etmek fırsatını beklerken zaman zaman genel grevler yaparak hükümet adamları üzerinde etkili olmakta ve bazı işleri kendilerinden taraf bitirebilmektedirler. 3. Menfaatlerin temsili düşüncesi, çeşitli meslek, sanat ve iş adamları toplum içinde ayrı ayrı birer topluluk, birer küçük toplum haline dönüşürlerse her bir topluluğun birbirinden farklı menfaatleri vardır. Bu nedenle diyorlar ki her özel menfaat sahibi gruplar ayrı ayrı mecliste kendilerini temsil etmelidirler. O zaman seçim millet bireyleri tarafından değil gruplar tarafından ve grupların sahip olduğu menfaat derecesinde gerçekleşecektir. Mecliste bu gruplardan birkaçı birleşip iktidar mevkiine geçince yalnız kendi menfaatleri lehine çalışacaklardır. Buna kim engel olacaktır? İşte bu sebeplerden dolayıdır ki biz bu ve bundan önceki düşünceleri ülke ve milletimiz için uygun görmemekteyiz. Biz ülke halkı bireylerinin ve çeşitli sınıf mensuplarının diğerine yardımlarını aynı değer ve özellikte görmekteyiz. Hepsinin menfaatlerinin aynı derecede ve aynı eşitlikseverlik duygusuyla sağlamaya çalışmak istemekteyiz. Bu şeklin milletin genel mutluluğu, devlet yapısının kuvvetlenmesi için daha uygun olduğu inancındayız. Bizim düşüncemizde çiftçi, çoban, işçi, tüccar, sanatkar, doktor, kısaca herhangi bir toplumsal kurumda çalışan bir vatandaşın hak, menfaat ve hürriyeti eşittir. Devlete bu anlayış ile yüksek düzeyde faydalı olmak ve milletin güven ve iradesini o yere harcayabilmek bizce, bizim anladığımız anlamda halk hükümeti yöntemiyle mümkün olmaktadır. Cumhuriyette meclis, cumhurbaşkanı ve hükümet halkın özgürlüğünü, güvenliğini ve rahatını düşünüp sağlamaya çalışmaktan başka bir şey yapamazlar. Bunlar bilirler ki güç yerine saltanat sürmek için değil, ulusa hizmet için gelmişlerdir. Ulus tarafından, ulus adına kendilerine devlet yönetmek izni verilenler ulusa hesap vermek zorundadırlar. 3. Bireysel özgürlükler. Her türlü hakkın, özgürlüğün kökeni bireydir. Çünkü gerçekte özgür ve sorumlu olan yaratık yalnız insandır. Özgürlük hiçbir zaman mutlak anlamda alınamaz. Doğanın kendisi bile belli yasaları izlemek zorunluluğunda olduğundan mutlak anlamda özgür değildir. Özgürlüğün mutlak anlamda alınması durumunda herkesin herkesle kavga içinde olması isteniyor demektir. Türkler demokrat, özgür ve sorumlu vatandaşlardır. Türk, baskı ve esaret zincirlerini parçalayabilmek için iç ve dış düşmanlar karşısında hayatını ortaya attı. Çok kanlı ve tehlikeli mücadelelere girdi. Sayısız özverilere katlandı. Başarılı oldu. Ancak ondan sonra özgürlüğüne sahip oldu. Bu nedenle özgürlük Türk'ün hayatıdır. Artık Türkiye'de her Türk özgür doğar, özgür yaşar. Çağdaş demokrasilerde birey özgürlükleri özel bir değer ve önem kazanmıştır. Artık birey özgürlüklerine devletin ve hiç kimsenin karışması söz konusu değildir. Söz konusu olan özgürlük toplumsal ve uygar insan özgürlüğüdür. Bu nedenle bireysel özgürlüğü düşünürken her bireyin ve en sonunda bütün ulusun ortak yararı ve devlet varlığı göz önünde bulundurulmak gerekir. Birey özgürlüğü mutlak olamaz. Başkasının hak ve özgürlüğü ve ulusun ortak yararı birey özgürlüğünü sınırlar. Devlet birey özgürlüğünü sağlayan bir örgüt olmakla birlikte aynı zamanda bütün özel etkinlikleri genel ve ulusal amaçlar için birleştirmekle yükümlüdür. Bu düşünce basittir ama uygulanması çok güçtür. Çünkü bireysel özgürlüğün ölçüsü devlet etkinliklerini zayıflığa düşürmemelidir. Devletsiz bir toplum ya da zayıf bir devlet yaşamının sonucu herkesin herkese karşı mücadele etmesidir. Bu mücadele çoğunun özgürlüğünü boğmayacak biçimde değiştirilmek gerekir. Ancak bu değiştirme işi de bireyin sorumluluğuna, girişimine ve gelişimine zarar verecek ölçüye götürülmemelidir. Bu hususlarda alınacak önlemlerin ağırlık ölçüsünü ve sınırlarının genişliğini ölçmek büyük bir sanattır. Devlet sanatı işte budur. Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine özgü siyasal bir düşünceye sahip olmak, bağlı olduğu bir dinin gereklerini yapmak ya da yapmamak hakkına ve özgürlüğüne sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti'nde her ergin dinini seçmekte özgür olduğu gibi dinsel tören özgürlüğü de dokunulmazdır. Doğal olarak dinsel törenler güvenliğe ve genel töreye aykırı olamaz. Siyasal gösteri biçiminde de yapılamaz. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi dini yoktur. Devlet yönetiminde bütün yasalar bilimin çağdaş uygarlığa sağladığı ilke ve biçimlerle dünya gereksinimlerine göre yapılır ve uygulanır. Din anlayışı vicdan işi olduğundan Cumhuriyet din düşüncelerini devlet ve dünya işlerinden ve siyasetten ayrı tutmayı ulusumuzun çağdaş ilerlemesinde başlıca başarı etkeni sayar. Hoşgörü, taassupsuzluk o kimsede vardır ki yurttaşının ya da herhangi bir insanın vicdani yanlışlarına karşı hiçbir kin tutmaz, tersine saygı gösterir. Hiç olmazsa başkalarının kendisininkine uymayan inanışlarını bilmezlikten, duymazlıktan gelir. Düşüncelerin, inanışların başka başka olmasından yakınmamak gerekir. Çünkü bütün düşünceler ve inançlar bir noktada birleşecek olursa bu hareketsizlik belirtisidir, ölüm işaretidir. Bunun içindir ki gerçek özgürlük severler hoşgörünün genel bir huy olmasını isterler. Ancak özgürlükçü olmayanlara karşı da geniş davranılmasını isteyenlerin hiçbir zaman elleri ayakları bağlı kurbanlık koyun durumuna razı olacakları düşünülmemelidir. hoşgörünün yaygınlaşması, huy durumuna gelmesi, düşünce eğitiminin yüksek olmasına bağlıdır. 4. Basın özgürlüğü. Basın özgürlüğü çağdaş düşünce örgütlenişinde gerçekte iki seçme kesimin etkinliği vardır. Bunlardan biri basın girişimleri ortaya koyan ve yönetenlerdir. Basın, düşünceleri ortaya atmak ve yaymak için gerekli olan araçlardır. İyice bilmek gerekir ki gazeteler okul kitapları değildir. Aşağılık insanların parayla yaptırdıkları basın mücadeleleri vardır. Basının sopayla satın alınabilmesi, uluslararası yüksek para dünyasının basın üzerindeki gizli etkisi ya da yalnızca yabancı devletlerin örtülü ödeneklerinin etkisi, işte bunların kamuoyunu aldatıp yanıltmasından gerçekten korkulur. Ama özgürlükten çıkan bu kötülükler hiç de çaresiz değildir. Önce basın özgürlüğüne meşru bir sınır çizilir. İkincisi, gazeteler kendi aralarında bir örgüt kurarak bununla kendi üzerlerinde ahlaki bir etkide bulunabilirler. İlk zamanlarda bir kazanç işinden başka bir şey olmayan gazetecilik toplumsal bir kurum durumuna gelebilir. Bundan başka halkın düşünsel ve siyasal eğitimi de bir güvencedir. Halk birçok gazete okumaya ve onları birbiriyle denetlemeye ve gazeteci yalanlarına inanmamaya alışır. Basın özgürlüğünden ileri gelecek kötülükleri ortadan kaldıracak etkin araç asla geçmişte olduğu gibi basın özgürlüğünü bağlayan bağlar değildir. Tersine yine basın özgürlüğünün kendisidir. Dipnot sadeleştirilmiştir. 26. ayrımın sonu sayfa 320.